Ekonomi Günlüğü.
Ankara Radyosu'ndan, Radyo 1 stüdyomuzdan sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Programımızı Vurkan Su geçti hazırladı. Kumanda masasında Ataman Kılıç yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Özden Kahraman. Ekonomi günlüğünde bugün 17.7'ye dek sizlerle birlikteyiz. Bugün özel bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde onu biz de hazırladığımız programlarla saygı ve özlemle yad ediyoruz. Bugün ekonomi günlüğünde de Cumhuriyet döneminde özellikle denizcilikte, demir yollarında atılan adımları, ekonomik anlamda atılan adımları konuşacağız. Konuğumuz ekonomist Doktor Serdar Şahinkaya stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ediyorum.
Evet, bütün programlarımızda hemen hemen bugün Atatürk'ü farklı yönleriyle aktarmaya, anlatmaya çalıştık. Cumhuriyeti o yıllarda, kuruluş döneminde nasıldı, bugüne geldiğimiz dönemde nasıl, geleceği nasıl şekillendireceğiz? Onun sözlerinden, onun yaşayışından yola çıkarak ve biliyorsunuz Cumhuriyet aynı zamanda bir kültür reformu. Evet. O değişikliği nasıl yansıttık ülkemize ve nasıl devam ettireceğiz? En önemli şey bu zannedersem. Denizcilik alanına bakalım istedik bugün sizinle özellikle.
Ve demir yolu ihmal edilmiş bir alan.
Çünkü denizden beslenmeyen hiçbir faaliyetin başarıya ulaşması söz konusu değil.
Evet.
Özellikle içinde yaşadığımız teknolojik duruma da bakarsak günümüzde bile en önemli ticaret yolu denizler.
Evet.
O dönemde nasıldı durum?
Şimdi bakın biz Türk milleti olarak öyle söyleyelim. Hep 1 Temmuz'da genellikle kabotaj bayramlarında üç tarafı denizlerle çevrili diye nutuk atmayı çok severiz. Ama genellikle insanlarımız da denize sırtını dönerek oturur. Yani sırtı dağa, ovaya, arkası denize, yüzü dağa, ovaya, arkası denize dayalıdır. Türkler aslında denizci bir millet olmalılar geçmişinde olduğu gibi deniz devletiyiz biz. Deniz devletiyiz ama denizci bir devlet değiliz. Şimdi bakın 1081 yılında Emir Şaka Bey ilk Türk donanmasını 50 parçalı gemiyle ilk Türk donanmasını kuran bir adam. 1081 daha Osmanlı falan yok. Sonra Selçukluların Alaaddin Keykubat'ı bu toprakların bir güney ucunda Alanya'da bir de kuzeyde Sinop'ta iki tane büyük tersane kuruyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun denizcilik faaliyetlerine ilişkin yetiştirdiği kaptani deryalar, kraliçeliler bunların hiçbirisine itirazımız yok. Bunlar bizim tarihimizin aydınlık sayfaları. Ancak denizciliğin bir tane altın kuralı var. Eğer okyanuslarda yoksanız, denizcilik sizi affetmiyor. Aynı Osmanlı'nın son döneminde donanmayı Haliç'e bağladıkları gibi. Yani biliyorsunuz hapsetti Osmanlı son dönemde denize hapsetti. Halbuki Nazım'ın şiirinde bir kısrak başı gibi Akdeniz'e uzanan bir ülkeden bahsediyor. Hep bu cümleyi de çok severiz ve kullanırız. Baktığınız zaman bizim 8.333 kilometre kıyımız var. Neredeyse 200'e yakın dünya devleti içinde ada olanlar hariç ki çoğu adada bile bu kadar uzun kıyı yok. Biz 8.333 kilometre kıyıya karşı denizcilikten demiyorum, denizden yeterince istifade etmemişiz. Mustafa Kemal bu konuda da 1937'de 37'nin 1 Kasım'ında 3. Yasama Yılı'nın 1. oturumunu açarken mecliste reis-i cumhur sıfatıyla bir konuşma yapıyor. Ve orada bakın ne diyor biliyor musunuz? En güzel coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci ulus yetiştirmek niteliğindedir. Bu yetenekten yararlanmalıyız. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve bunu en kısa zamanda başarmalıyız diyor. Denizciliği nasıl tarif ediyor? Denizci bir ulus yetiştirelim. Endüstrisi yani sanayisi, ticareti ve sporu ile. Yani denizin altı da üstü de bizim. Bugün Doğu Akdeniz, Mavi Vatan kavramları üzerinde siyaset bilimi açısından, deniz jeopolitiği açısından ciddi tartışmalar oluyor ama biz deniz jeopolitiğinde jeopolitiğine Mustafa Kemal kadar önem vermiş olsaydık bugün başka bir noktada olabilirdik diye düşünüyorum. Çünkü bu rüzgarla beraber 1920'ler, 30'lar ve 40'larda bu rüzgarla beraber ciddi denizcilik gayretlerimiz var ama 1950 yılından sonra bir politika kulvarı değiştirme nedeniyle karayollarının öne çıkmasıyla denizcilik geri plana kalıyor. Öyle geri plana kalıyor ki bakın siz varlık nedeninizi oluşturan Çanakkale Savaşları'ndaki Nusret gemisi. Nusret gemisinin bugünkü akıbeti ne biliyor musunuz? Kıyısı denize, kıyısı olmayan Tarsus ilçesinde bir kara parkında Nusret gemisinin cesedi duruyor. Müze bile değil. Müze bile demeye insanın dili varmıyor. Acaba İngiltere'nin elinde Majeste gemilerinden birisinin ya da birkaçının Times Nehri etrafına nasıl müzeye dönüştürüldüğünü gidip görenler Tarsus'taki Nusret'in farkında değiller mi? Niye Çanakkale'de değil de Tarsus'ta? Bunu da Mülkiye'den sınıf arkadaşım Tarsuslu İbrahim Tutar arkadaşımın dikkat çekmesiyle söylüyorum. Bakın biz 3 yaşında bir cumhuriyet olarak çok ilginçtir, çok fazla da bilinmez, onun için yeri gelmişken söylemekte fayda var. 3 yaşında cumhuriyet, yani 1926'da 2 sene önce satın aldığımız kapkara Karadeniz vapurunu bembeyaza boyuyoruz. Karaköy rıhtımında 13 Haziran 1926'da kuğuya dönüyor Karadeniz vapuru. Bir beyaz kuğuya dönüyor. Dönemin ünlü mimarları gelip sergi standları yapıyorlar ve Mustafa Kemal'in talimatıyla o Karadeniz vapuru dünyanın ilk yüzer sergisine eşlik ediyor. Ve 13 Haziran'da çıktığı yolculuğa 5 Eylül'de İstanbul'a geri dönüyor ve 12 ülkede 16 şehri ziyaret ediyor. Bakın 1926'nın Ağustos ayında Seyri Türkiye sergisi Amsterdam'a gitmiş. Amsterdam Belediye Başkanı dönemin matbuatından öğreniyoruz ki aynen şunu söylüyor. Mustafa Kemal Paşa'nın kısa saçlı kızıl kızlarını ilk defa görünce hayran oldum diyor. Mustafa Kemal Paşa'nın kızıl kısa saçlı kızlarını görünce. Çünkü peçeli bekliyorlardı. Çünkü başka türlü bir Türk kadını imajı var. 3 yaşındaki cumhuriyetten bahsediyorum. Bakın İspanya'da Barcelona, Fransa'da Le Havre, Londra, İngiltere, Amsterdam, Hollanda, Hamburg, Almanya, Stockholm, İsveç, Helsinki, Finlandiya, Leningrad, Rusya dönüp dolaşıp geliyorlar. 85 gün süren bir yolculuk var. İçinde Robert Kolej'in İngilizce dil bilir genç kadın öğrencileri var. Sergi var. Müthiş Türk ürünlerinin 1926'daki ürettiğimiz sergi. Bakın başka iki şey daha söyleyeyim. Riyaset-i Cumhur o dönemin adıyla, yani bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası var geminin içinde o seyahat sırasında. Ve uğradıkları bütün limanlarda o ülkenin kendine özgü parçalarıyla, partisyonlarıyla beraber ciddi temsiller veriyorlar. İnsanlar gemiyi ziyaret ediyor. Programını da ekonomi günlüğü olduğu için bir başka daha noktaya o sergiyle ilgili şey yapmamız lazım belki. Nasıl söyleyeyim? Dikkat çekmemiz lazım. Geminin içinde bir de İş Bankası şubesi var. Bu ticari bir faaliyet değil. Programda söylemiş olmadım. İş Bankası çünkü 1924'te kurulan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programını siz satın aldınız, evet, değil mi? İlk İyi Banka diye. Neden İş Bankası var şeyde, gemide? Efendim, kambiyo mevzuatına göre eğer birileri Türk ürünlerini satın almak isterse change bürosu, yani döviz bürosu meselesi nedeniyle şey var. İş Bankası'nın şubesi bile var. Biz 13 Haziran 1926 yılında Karadeniz vapurunu seyahate uğurladıktan aşağı yukarı 17-18 gün sonra 1 Temmuz 1926'da kabotaj kanunumuzu kabul ediyoruz. Kabotaj kanunu ve o gün ondan sonra biliyorsunuz bayrama tekabül ediyor ve kabotaj bayramı yapıyoruz. Şimdi bu
neleri içeriyordu kabotaj kanunu? Bunu da çok iyi bilinmesi lazım değil mi hocam?
Kabotaj meselesini Lozan'la bağlayalım isterseniz. Şundan dolayı Lozan'la bağlayalım. 1924'te imzalanan ve emperyalizmin önemli ülkelerine eşitlik dansına kaldıran Lozan Anlaşması ile birlikte biz kapitülasyonları kaldırdık. Yani kapitülasyonsuz bir ülke cumhuriyetin birinci önceliğiydi. Ekonomik olarak birinci önceliği kapitülasyonsuz bir ülkeydi. İkinci önceliği de kendi karasularında kendi bayrağıyla ticaret yapma meselesi. Hı hı. Aynı demir yollarında olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkler denizcilik işlerinde ticari anlamda çok fazla faaliyet gösteremiyorlardı. Hatta yeri gelirse belki Şubat ayında bir programda onu da konuşuruz. 1923'ün 17 Şubat'ında İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'ne İstanbul'dan gelen denizcilerin verdiği bir manifesto var. Denizcilik manifestosu var. Müthiş bir şey. Yani biz neden denizci ulus değiliz diyorlar. Ne zaman? 17 Şubat 1923'te İstanbul'dan gelen denizci, deniz emekçileri, deniz insanları söylüyor ve karşılaştırdıkları ülke, teknik olarak büyüklükleri karşılaştırdıkları ülke kim biliyor musunuz? Yunanistan. Yunanistan'ın deniz ticaret filosuyla Türkiye'nin deniz ticaret filosunun karşılaştırmasının yapıldığı ilk tarih 17 Şubat 1923, yeri İzmir, Türkiye İktisat Kongresi'nde. Oradan buraya ne kadar mesafe aldık dersek epey bir mesafe almış idik ta 1986'ya kadar, ama kabotaja tekrar döneyim. Kabotajın etimolojisi de çok önemli. Yarın birinci aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünü de anacağımız Profesör Mümtaz Soysal hocamızın yarın ölüm yıl dönümü 11 Kasım. Mümtaz hocamızın derste anlattığından kabotaj kelimesinin etimolojisi aklımda kalmıştı. Ben de 24 yıl hocalık ederken mektebi mülkiyede her yıl öğrencilerimi mutlaka anlattım ve herkesin kafasında kaldı. Bakın Kabo kelimesi İngilizce burun demek. Kabotaj Fransızca'ya geçerken burundan buruna ticaret anlamında gelir. Yani derin lacivertte kendi bayrağınızla kendi ticaretinizi yapıyorsunuz. Bu aynı paranın senyoraj geliri elde etmek gibi para bastığınızda. Bu bir hak ve bu bir belki kamusal borç. Kendi sularımızda niye başkalarının gemisiyle ticaret yapasınız değil mi? 8.333 kilometre kıyıdan bahsediyorum. 8.333 kilometre kıyıya tekabül eden, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa ya 160 ya 161 tane limanımız var. Bu 160 ya da 161 limanın kaç tanesi artık Türkiye'nin elinde kumanda manivelesi olarak ticareti düzenleyebilecek yeterlilikte ve yetenekte, onun üzerine ciddi ciddi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü limanlarınız yoksa kabotaj kanununun kağıt üstünde kalmasının da size şey yaptığı, yaratacağı fayda ne yazık ki düşündüğünüz kadar yüksek oranda olmuyor. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Bu toprakların çocuklarının denizci olmadan yaşaması aslında mümkün olmamalı.
Şöyle bir anekdot aktaralım mı hocam? Atatürk'ün Çanakkale'de İstanbul'u kurtardık ama karşımızda denizlere hakim olmanın sağladığı üstünlükle manevra kabiliyetini daima elinde bulunduran ve bundan geniş ölçüde faydalanan bir düşman vardı diyor bir Alman tarihçisine verdiği demeçte devam ediyor. Boğazları ve Çanakkale'yi tıkamakla Rusları Karadeniz'e kapatmış oldum ve eninde sonunda çökmeye mahkum ettim. Ama biz de Kızıldeniz'in ve Hint Okyanusu'nun eteğinde olduğumuz halde, sizin az önce vurguladığınız nokta, aynı nedenden ötürü çökmeye mahkumuz, herhangi bir okyanusa açılamıyoruz. Deniz kuvvetlerinin yardımından yoksun olan bir kara kuvveti olarak yarım adamızı, kendi kara kuvvetlerini çekinmeden getirecek bir düşmana karşı hiçbir zaman savunamayız.
Tabii evet. Bakın şimdi Mustafa Kemal'in bu Çanakkale'ye dikkat çekmesinin dikkat çekmesi üzerine bir cümleyle beraber Kurtuluş Savaşı ile ve donanma ile ilgili bir iki şey hatırlattığınız isabetli oldu. Benim de aklıma geldi. Hı hı. Çanakkale Savaşı ile birlikte 20. yüzyılın kaderi değişti aslında. Yani Çanakkale'de, Çanakkale Boğazı üzerinden İstanbul'dan Karadeniz'e açılmayı planlayan emperyalizm, Çanakkale'de Nusret'le, yani bugün Tarsus'ta, parkta, kara parkında duran Nusret'in sayesinde ve onun akılcı yönetimi sayesinde ne yazık ki 20. yüzyılda o sulara gömüldü. Ve 20. yüzyılın kaderi değişti ve iki tane yoksul köylü ülkesi doğdu. Biri Lenin'in Sovyetler Birliği, diğeri de Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti. Bakın Kurtuluş Savaşı'nın son dönemlerinde, yani Sakarya Muharebeleri sırasında Mustafa Kemal'in söylediği bir hikaye çok önemlidir. Çünkü 1920'de Sovyetlerle yapılan dostluk anlaşmasıyla birlikte Kuzey komşusundan silah ve mühimmat gelmektedir. Peki bunlar Ankara'ya nasıl taşınacaktır? Mustafa Kemal'in bir cümlesi çok kritiktir orada. Gözüm Sakarya ve Dumlupınar'daydı, kulağım Karadeniz'de. Yani Kuvayi donanmasını, İnebolulu kayıkçıları, bunun çok hafife alınır bir tarafı yoktur. Şimdi Sovyetlerden gelen gemiler, mavnalar açıkta, mühimmat orada, İnebolulu kayıkçılar gidiyorlar, oradan kayıkla beraber kıyıya, o hırçın Karadeniz'i aşıp kıyıya getiriyorlar ve sonra boyundan büyük, yüreği olan İnebolulu kadınların sayesinde de cepheye taşınıyor. Şimdi o İnebolulu kayıkçıların arasında İstanbul'dan talimat alarak bir tane mitral yüzü ağır makinalı silahı Karadeniz'in hırçın sularında Kuvayi Milliye'ye taşımakta olan Arhavil İsmail geliyor aklıma. Nazım'ın Kuvayi Milliye şiirinde 3. bab, yanlış hatırlamıyorsam 3. babta Arhavil İsmail'in hikayesi. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz Arhavil İsmail'in öyküsünü de Mustafa Kemal'le birlikte, Kurtuluş Savaşı ile birlikte anmalı, okumalı ve anlam çıkarmalı. Çünkü biz bu deniz kültürüne ve deniz jeopolitiğine 21. yüzyılda hak ettiği şekilde eğer dört elle sarılmazsak, yeniden bu toprakların çocukları denizci olmazsa, çünkü öyle bir mecburiyetimiz var, jeopolitik ya da coğrafya mecburiyettir, doğru, ama hakkınızı verirseniz, yoksa efendim hani yukarıdaki verdi, yukarıdaki aldı gibi bir tevekkül içine girerseniz, o zaman Mustafa Kemal'in çizgisinden zaten uzaklaşırsınız. O, çünkü bir gün yine ayağa kalkmak kavgasının adı bu topraklarda, değil mi? Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiirinde olduğu gibi, bir gün yine ayağa kalkmak kavgasının adı Mustafa Kemal'de bu topraklarda. Ve bu yüzden yüreklerinden başka verecek hiçbir şey olmayanlar için Mustafa Kemal onur demektir, bizim için de ölümsüzdür. O nedenle Mustafa Kemal ve arkadaşlarının deniz cephesindeki gayretlerine ilişkin Bahriyelilerin en az kara güçleri kadar önemli olduğunu biz genellikle unutuyoruz. Halbuki o dediğim gibi Arhavili İsmail, İnebolulu kayıkçılar, Kuvayi Milliye donanmasının deniz insanları, deniz adamları olmadan biz Ankara'dan hareket eden Eskişehir trenine o mühimmatları nasıl bildirecektik? Değil mi? O nedenle hem tarihimize hem coğrafyanın getirdiği zorunluluklara yani mecburiyetlere uygun. Sizin az önce söylediğim gibi bir daha tekrar etmekte yarar var, hı hı, zihinde kalsın diye 8.333 kilometre kıyınızda Denizcilik Bakanlığınız yok. Bu kadar kıyısı olan bir ülkede Balıkçılık Bakanlığı yok. Hadi iki bakanlık belki fazla ama niye birleştirip de Denizcilik, hı, ve Balıkçılık Bakanlığı yapmayalım, değil mi? Yani ondan sonra niye şikayet edelim? Çocuklarımız bizim zamanımızdaki balıkları göremiyor, edemiyor diye. Osmanlı'nın son dönemde deryadır alır götürür mantığıyla birlikte sırtını denize dönüp yüzünü ovaya bakıp ondan sonra ne var ne yoksa denizi kirleten anlayışı biz Cumhuriyet'le beraber tersine çevirmişiz ama şimdi hakkı gecikmiş de olsa hakkını vermek lazım. İsrarla savunuyorum. 160-161 adet limanımız var. Bu limanların yeniden gözden geçirilmesi lazım. Benim doğduğum, büyüdüğüm kent İzmir. İzmir'in 30 tane ilçesi var. 30 tane ilçenin 17 tanesi denizle bağlantısı var. Ama 17 ilçenin içinde denizi kullanarak bir yolcu ya da insan trafiği ne yazık ki yok. 8.300 kilometre kıyıda da yok. 30'lu yıllarda tarifeli vapur seferleri var İstanbul-Trabzon arasında. Bütün sularımız da var. 50'lerden sonra ne oldu da biz terk ettik. Kendi gemilerimizi, şimdi Mümtaz Hoca'yı temiz saygıyla analım, Mustafa Kemal kadar bugün yarın yakın olduğu için önemlidir. Şundan dolayı onun müthiş yazılarından bir tanesinin başlığını hatırlıyorum. Gemisizlik akılsızlıktır bu coğrafya için diyor. Gerçekten de öyle. 1986'da 4046 sayılı özelleştirme kanunu çıktıktan sonra biz kamunun elindeki ne kadar denizcilikle ilgili, çünkü Türkiye'nin kalkınması banka destekli sektör bankacılığı temelinde olmuştur. Hatırlayın, bugünkü Denizbank'la karıştırmayın, kamunun elinde olan Denizcilik Bankası vardı. Bu banka bir sektör bankasıydı ve denizcilikle ilgili kamusal ve özel bütün faaliyetleri destekliyordu. Evet. DİTAŞ'ınız vardı, Deniz Ticaret İşletmeleri Anonim Şirketi. Limanlarınız kendi kontrol altındaydı. İstanbul'la İzmir arasında salı ve cuma günleri iki tane feribot çalışıyordu karşılıklı. Hatırlıyorum ilk gençlik yıllarında birisi Ankara feribotu, diğeri de Truva feribotuydu. Bu feribotlar İtalya'ya turistik seyahatler yapıyordu. Hatta Turgut Özal'ın eşi Semra Hanım'ın da katıldığı seyahatleri basından okumuşsunuzdur. Ne oldu o gemilere? Turistik seyahat gemilerimize ne oldu? İlla o apartman görünümlü kruvaz denilen gemileri mi bekleyeceğiz? Bizim limanlarımız, bizim tersanelerimiz, bizim gemi insanlarımız niye bu kadar suyla düşman hale gelmişiz biz, değil mi? Halbuki iktisadın, yani program öyle adı ekonomi günlüğü diye onunla cümlemi ben bitireyim. Biz ulaştırma iktisadında bir şey anlatıyoruz, değil mi? Öğrencilerimiz anlatıyor idik bir dönemde. En ucuz yol ve yolcu ve yük taşıma deniz yoluyla diye. Sonra demir yolu, sonra işte karayolu, hava yolu falan. Peki ne oldu? Bu temel prensip değişti mi dünyada? Hayır. Böyle bir prensip, temel prensip değişmedi taşımacılık iktisadında. Peki biz şimdi o çok parlak, cilalı, lojistik falan gibi konular varken deniz ticaretini niye ihmal edelim? Lojistik illa karayolu ya da havayoluyla mı? Değil mi? Yani o nedenle tekrar denizden çıkan her şeyin hayat olduğunu ve denizi her şeyi içinde bir biçimde balıkçılığıyla, madenciliğiyle, arkeolojisiyle, ulaştırmasıyla ve müzeciliğiyle bütün dallarda yeniden düşünmemiz lazım. Bu bir fırsat. Bugün 10 Kasım.
Şu içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde önceliklerimizi yeniden sıraya koyarsak, değil mi?
Çok güzel bağladınız. Yani Mustafa Kemal'i derin bir saygı ve minnetle anarken onun bize diskur olarak verdiği, ev ödevi olarak verdiği bu denizcilik meselesini, sizin dediğiniz gibi pandemi sürecinde kartlar yeniden karılıyor. yeniden ekonomik modeller ortaya çıkıyor. İnsanlar insanlarla, insanlar mallarla daha uzak seviyelerde buluşmak zorunda en azından bir süre. E bunu da taşıma maliyetleri açısından değil mi? Bu kadar kıyısı olan bir ülkede çok da isabetle buyurduğunuz gibi neden bu üç yeni denizlerle çevrilmiş bir ülkede Türk insanı, Türkiye'de yaşayan bu toprakların çocuğu neden yeniden denizci bir halk olmasın? Bunun önünde bir engel var mı? Bu çok öyle para pul isteyen bir şey de değil. Deniz sizin deniziniz. Tabii.
Hocam turizme de değindiniz zaten. Tabii. Biz turizm açısından da bir turizm ülkesi olduğumuzu savunuyorsak eğer, o yüzden de denizciliğe çok önem vermemiz gerekiyor.
Tabii tabii.
Ben mesela ulaşım konusunda bazı tatil yerlerine gidip gelirken benim de gözlemlediğim bir şeydir bu. Neden deniz yoluyla gitmiyoruz? Ya. Hem daha fazla yer görmüş oluruz, daha tabii güzel bir seyahat olmuş olur.
Tabii.
Yani sadece stratejik anlamda ya da ticari anlamda tabii, değil, tabii, turistik anlamda da eğer biz farklı hamleler içinde olmalıyız diyorsak.
Tabii tabii. Yani,
daha da geliştirmek zorundayız.
Rahmetli babam anlatırdı. İzmir'le Ayvalık arasında, İzmir'le Ayvalık aşağı yukarı 160 kilometre falan. Herkes şimdi konserve kutusu gibi arabasına binip Ayvalık'a gidiyor ya da Ayvalık'tan binip konserve kutusuna İzmir'e geliyor. Eskiden vapurlar varmış. Sabah 10'da Alsancak'tan vapur kalkıyor, Ayvalık'a gidiyorsunuz. Akşamüstü de vapura binip Ayvalık'tan İzmir'e dönüyorsunuz. Niye yapmayalım? Yeniden niye yapmayalım? Yani tersanelerimize sahip çıkarsak, kıyılarımıza sahip çıkarsak, denizciliği ve deniz insanı. Bu bir jeopolitik zorunluluğun ötesinde bir hayat tarzı haline gelecek. Yani sadece deniz kuvvetlerine havale etmeyeceğiz. Sadece Dışişleri Bakanlığı'na havale etmeyeceğiz. Biz de derin laciverdin kollarında yeniden martı kanatları okşamalıyız. Peki. Denizci bir halk olmalıyız.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Abi. Süremizin sonuna geldik. Gönül isterdi ki demir yollarını da konuşalım. Daha evet, farklı yönleriyle başka bir programda ele alırız. Bugün 10 Kasım Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümümüzde biz Türkiye'de denizciliği konuştuk. Ekonomi günlüğünde konuğumuz ekonomist Doktor Serdar Şahinkaya'ydı sevgili dinleyenlerimiz. Burkan Su geçti programı hazırladı. Kumanda masasında Ataman Kılıç vardı. Ben Özden Kahraman mikrofon başındaydım. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.